Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellialtıoğlu. Eserin adı Kusursuz Cinayet Yoktur. Kusursuza Yakın Olanlar Vardır. Yazarı Sevil Atasoy. Türü araştırma. Doğan Kitap 4. baskı Kasım 2012. ISBN nosu 978-605-09-0549-6. Bu kitap 241 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Mayıs 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Dünyaca ünlü adli tıp uzmanı ve kriminolog Profesör Doktor Sevil Atasoy, ağırlıklı olarak cinsel zevk amaçlı cinayetleri ve seksüel seri katilleri ele aldığı Kusursuz Cinayet Yoktur da sadistlerin ve mazoşistlerin kanlı serüvenlerini aktarıyor, zevkine ölüm dosyalarını aralıyor. Asla bulunmak istemeyeceğiniz evlerde yaşananlar, günlerce süren işkenceler, yanlışlıkla 19 yıl cezaevinde kalan masumlar, yanlış değerlendirilen deliller, Atasoy'un incelikli anlatımıyla karşınızda. Kan nasıl sıçrar? Satanizm ayinlerinin iç yüzü. Cinsel suçlar nasıl araştırılır, nasıl aydınlatılır? Seks köleleri neler yaşar? Beni soluksuz sevdiyen kimdi? Münevver Karabulut cinayeti ve morgdaki hayalet. Profesör Doktor Sevil Atasoy 1949'da İstanbul'da doğdu. Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. Biyokimya alanında uzmanlık ve tıp bilimleri doktorası yaptı. Olay yeri inceleme, kriminal laboratuvarların gelişmesi ve DNA analizlerine katkısı nedeniyle ulusal ve uluslararası ödüller aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliğinin yanı sıra 1980-1993 arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi Başkanlığını, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nün 1987-2005 yılları arasında müdürlüğünü yürüttü ve 2009'a kadar öğretim üyeliğini sürdürdü. 2005-2009 arası Hürriyet Gazetesi'nde haftalık adli bilim yazıları kaleme aldı. Profesör Atasoy 2005-2010 arasında Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyeliği yaptı ve kurulun başkanlığını üstlendi. Atasoy ayrıca Mağduriyet Projesi'nin yürütücüsü, Kanıt adlı televizyon programının konsept sahibi ve hikaye danışmanı, Teşvikiye Laboratuvarı, IFSS Uluslararası Adli Bilim Hizmetleri ve S. Atasoy tire ikinci danışmanlık şirketlerinin sahibidir. Eğer bu ölümse ölümden korkmamalı, güzel yüzünde ölüm bile güzeldi. Francesco Petrarca, 1348'de ölen Laura için sone. Uzunca bir başlangıç. Daha öncekilerde olduğu gibi bu kez de bir dizi gerçek suç öyküsü ve adli bilim denemesiyle karşınızdayım. Her ne kadar yazdıklarım pek keyifli şeyler olmasa da Akdeniz güneşinin altında başlayan, Pasifik Okyanusu kıyısında süren ve karın lapa lapa yağdığı bir İstanbul mucizesinde son bulan, doğruyu söylemek gerekirse sevgili editörüm Tunca Arslan'ın zoruyla son bulmak zorunda kalan 7 aylık yoğun bir süreçti. Umarım kusursuz bir cinayetin nasıl işlenebileceği dahil olmak üzere beklentilerinizin en azından bir bölümünü karşılar. Bu seferki öykülerde keşfedeceğiniz beyinler Doğan Kitap'ın yayınladığı Labirent, Bu Ayak İzi Senin Doktor Watson, Karanlığa Yolculuk ve Her Çikolata Yenmez'dekilere göre daha karanlık, acımasız ve vahşi. Ama bu kitabı elinizde tuttuğunuza göre yaşadığımız gezegeni cehenneme çevirenleri tanımaya hazır olduğunuzu sanıyorum. Katiller her öyküde karşınıza çıkacak ama Köpek Tasmalı Adam, Beş Garip Seri Katildiler ve Zevkine Ölüm, cinsel doyumun doruğuna ulaşmak için acı verip, acı duyanların yanı sıra havasız bırakmayı ve kalmayı tercih eden, otoerotik asfiksiyi sadomazoşizmle yoğuran seri katilleri anlatıyor. Küçük çocukları parçalayıp kanalizasyona atan patronla uşağı, uyuşturucu alıp makasa davranan kız kardeşler, Latife'yi parçalayan Kasım, oralarda bir yerde sizi bekliyor. Bundan 1800 yıl önce Kartacalı Tertilyanus zaferden dönen Roma generallerinin hemen arkasındaki bir köle ya da rahibin, Momento mori, momento te hominem esse, respice post te, hominem te esse memento diye seslenmekle görevlendirildiğini kaydeder. Yani ölümlü olduğunu hatırla, sadece bir insan olduğunu hatırla, arkana bak, sadece bir insansın, hatırla. Ölümle mutlaka karşılaşacağız da bu buluşmanın ne zaman, nerede ve nasıl olacağını bilmiyoruz. Henüz 39 yaşındaki Polonya asıllı besteci Frédéric Chopin, 15 Ekim 1849 gecesi Paris'teki evinde yatıyordu ve konuşamayacak kadar halsiz düşmüştü. Bir kağıtla kalem istedi ve "Bana otopsi yapılsın, canlı gömülmek istemiyorum" diye yazdı. 2 güne varmadan son nefesini verdi. Chopin'in çağdaşlarının canlı gömülme kabusu giderek önemini yitirdi. Ama bu yıl öldürülecek 500.000, intihar edecek 1.000.000 ve kazaya kurban gidecek milyonlarca kişiden biri olmayacağımız ne malum? İşte bu yüzden iyi bir otopsinin yanı sıra iyi bir olay yeri incelemesi ve iyi bir kriminal laboratuvar çalışmasını dilemeliyiz. İyi sözcüğünü 3 kez tekrar etmemin bir nedeni var. Çünkü bu kitabın her sayfasında en az bir ölen olacak ve siz tam Münevver'in morgundaki hayaletten kurtulmaya çalışırken kara büyücü ve diğerleri etrafınızı saracak. Böylelikle işi bilenlerin yarattığı mucizelerin yanı sıra işi bildiği halde yapmayan, yaptığı halde bilmeyenlerin açmaza soktuğu soruşturmalara, kararttığı yaşamlara tanık olacaksınız. Görmediği halde tanıyanları, yaşamadıklarını hatırlayanları, çocukların her anlattığına inananları, meleklerin kör gözleri, bana saldıran işte bu adam, Michel hatırlıyor, yaşamadıklarını anlatan çocuklar ve bir adamla 5 kadın da bir araya getirdim. Polisin görgü tanıklarının ve bir kriminal profilleme uzmanının söylediklerini medyayla paylaşmasının nelere mal olabileceğini medyanın yarattığı katilde aktardım. Bütün bunlar yüzünden cezaevine atılan, yıllar sonra masum oldukları anlaşılan insanların sadece öykülerin geçtiği ülkelerde yaşadığına inanmak safdillilik olur. Hiçbir sağlıklı beyin bir katilin beyni gibi çalışamaz. Onun ruhundaki girdapları, öldürmeden önce ve sonrasındaki duygularını anlayamaz. Hele bir seri katilin neden hiç tanımadığı birini, hatta ikisini, üçünü, 300'ünü öldürdüğünü hayal bile edemez. Bu yüzden en başarılı polisiye filmler, romanlar, diziler, gerçek suç öykülerine dayananlardır. Fritz Lang'ın 1931 yapımı M filmindeki çocuk katili, Düsseldorf vampiri, Peter Kürten'in yaşamında kesitler içerir. Alfred Hitchcock'un 1948 yapımı Ölüm Kararı, Rob, filmi de gerçek bir olaya dayanır. Kusursuz cinayeti 7 ay planlayan ve her ikisi Chicago Üniversitesi öğrencisi olan 19 yaşındaki Nathan Frodenthal Leopold, J.R. ve 18 yaşındaki Richard Albert Loeb, 21 Mayıs 1924 günü Harvard Lisesi'nden eve dönmekte olan Chicagolu milyoner Jacob Franks'ın henüz 14 yaşındaki oğlu Robert, Bobby Franks'ı kaçırır ve öldürürler. Yine Hitchcock'un çektiği sapık, psiko. Wisconsin'li seri katil E. Theodore Ed Gein'i anlatır. Ed Gein yıllar sonra Texas testere katliamında, Meşin Surat, Kuzuların Sessizliği'nde, Buffalo Bill adıyla bilinen Jamie Gump karakteriyle yeniden karşımıza çıkacaktır. 1930'larda ortalığı kasıp kavuran Baro çetesinin 2 üyesi Arthur Penn'in ünlü filmi Bonnie ve Clyde'da kendi adlarıyla yer alırlar. Henry bir seri katilin portresi. 400'ün üzerinde, yanlış okumadınız, 400'ün üzerinde masumu katlettiğini itiraf etmiş Henry Lee Lucas'ın yaşamını gözler önüne serer. Spike Lee'nin SOS'i, 1970'lerin seri katili David Berkowitz'in yaşam öyküsüdür. Charlize Theron'un oynadığı canavar ise kadın seri katil Ellen Burnos'un ta kendisidir. Cehennem Çiçeği, 1947'de Los Angeles'ta işlenen ve hala çözülememiş Elizabeth Short cinayetini anlatır. Yeri gelmişken belirteyim, elinizde tuttuğunuz bu kitapta Elizabeth Short'a hem zevkine ölüm hem de kusursuz cinayet yoktur başlıklı denemelerimde rastlayacaksınız. Aynı yaklaşım polisiye roman yazarlarında da gözlenir. Truman Capote, 6 yılda tamamladığı Soğukkanlılık'ta, 1959'da çiftliğinde katledilen Herbert Glüter, eşi ve 2 çocuğunun öyküsünü anlatır. Amerikalı kadın polisiye yazarı Anne Rule, seri katil Ted Bundy'nin yaşamını ele aldığı ilk romanı İçimdeki Yabancı'dan, başlayarak 20'den fazla eserinin hemen hepsini gerçek suçlara dayandırır. Ölü Adam Yürüyor, İdam Mahkumları Elmo Patrick Sonnier ve Robert Lee Willey'nin elektrikli sandalyeye bağlanmadan önce rahibe Helen Prejean'a anlattıklarından ibarettir. Son 20 yılın polisiyelerinde öncekilerde pek öne çıkmayan bir özellik daha var. O da suçların çözümünde polis ya da savcıların kritik düşünce becerilerinden ziyade kanıt toplayanların, otopsi yapanların, kriminal laboratuvar çalışanlarının bilgi birikimi, deneyim, sabır ve dehasından yararlanmaları. Bu tip soruşturmalar özellikle Amerikalı yazar Patricia Cornwell'in romanlarında karşımıza çıkar. Ana karakter Kay Scarpetta'da İngilizce bölümü mezunu Cornwell'in kısa bir gazetecilik deneyiminden sonra 6 yıl yanında teknik sekreter olarak çalıştığı Virginia Adli Tabipliği şefi Dr. Marcella Fiora'dan başkası değildir. Aynı yaklaşımı yasaklandığı 5-6 ülke dışında dünyanın her yerinde beğeniyle izlenen CSI adlı Amerikan televizyon dizisinde de görmek mümkün. Kanıta dayalı soruşturmaların yürütüldüğü CSI, olay yeri inceleme uzmanlarını, laboratuvar çalışanlarını ve otopsileri yapanları öne çıkartır. Ayrıca hemen her bölümü gerçek olaylara dayanır. Örneğin tapınakta infaz edilen çok sayıda rahibin katillerinin arandığı 40. bölüm. Filonius Monk duvara çizilmiş resim sayesinde aydınlanır. 1991'de Arizona'daki Wat Purum Kunaram Budist Tapınağı'nda aralarında 6 rahibin bulunduğu 9 kişi katledilmişti. Silahlı kuvvetlerin artık kullanmadığı binada tarikat üyesi 11 üyenin topluca intiharının soruşturulduğu 3. bölüm Shooting Stars ise, 1997'de San Diego'da UFO dinine mensup Heaven's Gate tarikatının 39 üyesinin fenobarbital muhallebi ve vodka karışımını yuttuktan sonra başlarına naylon poşet geçirerek intiharına dayanır. Double Cross ise kilisede çarmıha gerilerek öldürülen rahibenin ensesindeki tesbih izinden katil rahibe nasıl ulaşıldığını anlatır. 1980 yılında 71 yaşındaki peder Gerald Robinson, rahibe Ann Paul'ı Ohio'daki bir hastane kilisesinde öldürmüştü. 2010 yazından bu yana hikaye koordinatörü ve konsept danışmanı olduğum Kanıt adlı televizyon dizisi yer yer araya girerek bilgi vermem nedeniyle dünyadaki benzerlerinden ayrılıyor. Infotainment ya da edutainment olarak adlandırılan bir formata sahip ve yerli ya da yabancı gerçek suç öykülerinden esinlenmenin yanı sıra kanıtların önemini vurgulayan, başarının adli tıp, polis, kriminal laboratuvar işbirliğinden geçtiğinin altını çizen bir özelliği bulunuyor. Hikayelerini kızım Ayça Selin Atasoy'un yazdığı, Ahmet Saatçioğlu'nun senaryolaştırdığı, ilk bölümlerini Abdullah Oğuz'un, daha sonra Biray Dalkıran'ın, şimdilerde Cem Sürücü ile Dalkıran'ın dönüşümlü olarak yönettiği Kanıt ve CSI, Dexter, Criminal Minds, Law and Order gibi dizilerin kanıtları gizlemeyi öğretip öğretmediği gibi sorularla defalarca karşılaştım. Bunları Kanıt dizisi ve CSI etkisi başlıklı yazımda yanıtladım. Ayrıca esinlendiğimiz gerçek olaylardan da bazı örnekler verdim. Onları bir merdivenden düşme bilmecesi, konuşan kedi kartopu, el benim parmak senin, kız sen İstanbul'un neresindensin ve çöp torbasıyla gelen adalette bulacaksınız. Şu sıralar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen davalar ilgiyle izleniyor. 7 kişilik tutuk evi bu mahkemede savaş suçluları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım suçları nedeniyle yargılanan Bosnalı Radovan Karadžić ve Ratko Mladić ile bir dizi Afrikalı devlet başkanı ile ilgili. 12 Aralık 2011 günü akşam haberlerinde adam öldürmek suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan 24 yaşındaki Gökhan Erhan Kaç'ın kaçtığını duyunca aklıma tarihin en büyük gerçek kaçışları düştü. Gerçi Gökhan 9 saat sonra yakalanıp tekrar cezaevine kondu ama büyük firardakiler bir daha ortalıkta görünmedi. Gelelim şu 7'den 70'e herkesin merak konusu kusursuz cinayet meselesine. Şurası muhakkak ki gelişmiş ülkelerde kusursuz olarak nitelendirebileceğimiz aydınlatılamayan cinayet sayısı giderek azalıyor. Bu durumda aklımıza iki ihtimal geliyor. Ya katiller aptallaştı ya polisler akıllandı. Her ikisi de doğru değil. Sadece suçu aydınlatmada kullanılan teknik ve teknolojiler gelişti. DNA analizlerinin 4 saatte yapılacağı, kan lekesinden kişinin saç renginin ve yaşının bulunacağı, parmak izinden hangi ilaçları kullandığı, ne yediği, hatta DNA profilinin anlaşılacağı çok değil, 2-3 yıl öncesine kadar hayal bile edilemezdi. Bir de katili bulduk sandığımız, bu yüzden istatistiklere faili meçhul olarak geçmeyen cinayetler var. Örneğin cinayete intihar ya da kaza süsü vermiş ve biz bunu anlayamamışsak, bu kitapta defalarca karşınıza çıkacağı gibi profesyonellerin yaptığı hatalar, yalan yanlış tanıklıklar yüzünden masum birini mahkum etmişsek, hatta idam etmişsek, gerçek katil açısından bakıldığında bu duruma kusursuz denmez de ne denir? Birini öldürmenin şakası olamaz ama bu kitabı herkes gibi kusursuz bir cinayetin nasıl işleneceğini merak etmiş olduğunuz için ayaküstü okumaya başlamış, hatta satın almış olabilirsiniz. Sizin için hem uçak kazaları mı yoksa kusursuz cinayetler mi? Hem de kusursuz cinayeti yazdım. Üstelik ikincisinde başarılı birkaç örnek de verdim. Okudukça nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Elbette her ayrıntıyı anlatmadım. Sırf kitaba ödediğiniz para ya da sayfaları çevirmekle sarf ettiğiniz enerji boşa gitmesin diye hapse girmeye hiç niyetim yok. Unutuyordum, herhangi bir ülkenin cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koymaya niyetliyseniz eğer, sakın yabancı otel odalarında çapkınlık yapmaya kalkmayın. Bu da nereden çıktı diye sorarsanız, onu da siz arayıp bulun artık. En derin sevgi ve saygılarımla. Sevil Atasoy, İstanbul, Ocak 2012. Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.